Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler, bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür
Nasılsınız?
Ederim.
Afiyetlesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin. Hocam bugün böyle problemli bir konuyu konuşalım diyorum zat halinizle. Şimdi Müslüman kişiler, gruplar arasında ithamlar oluyor. Yani gerçekten bu işin nereye doğru gelişeceği de kolay kolay kestirilemiyor. Yani münafık gibi, kafir gibi, fasık gibi sıfatların kullanıldığı bir süreci Türkiye'de yaşıyoruz. Belki İslam dünyasında yaşıyoruz. Hükümler veriliyor. Bazen katline fetva veriliyor. Katline fetva verilmese bile hani kalbinde bir manada katlediyorsunuz insanların. Yok ediyorsunuz. Camia, İslam camiası dışına itiyorsunuz. Ya bunun hukukunu konuşalım istiyorum. Yani Kur'an'da tabii ki kafir kavramı da geçiyor, münafık kavramı da geçiyor, fasık da geçiyor. Yani Kur'an'da geçen şekliyle bu bizim bugün Müslümanlar arasında tedavül eden kullanılış biçimi arasında nasıl bir fark var? Yani burada biz ne yapıyoruz? Hakikaten Kur'an'a göre bir tanımlama, davranış içinde mi bulunuyoruz? Yoksa gerçekten bizlerin davranışlarında bir sapma mı var? Siz nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle bunu bir problem olarak görmek gerekir mi? Yani işte bir sohbet konusu yapıyoruz. Siz de baktığınızda böyle bir problemi müşahede ediyor musunuz?
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam ben sizin problem kavramınıza katılamayacağım.
Evet.
Problem olarak görmüyorum. Bunu afet olarak görüyorum. Problem çok basit hocam.
Ben yumuşak söylemişim.
Evet. Hiç bunu yumuşatma hakkımız yok.
Evet.
Ümmeti Muhammed'in başına gelebilecek en büyük felaketlerden birisi diyeceğim. Belki birincisi oldu şimdi. Veda hutbesine dönüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirinizin boynunu vurmanızdan diye cümle kuruyor yani. Evet. Birbirimizin boynunu vurmamız. Çok enteresan. Şimdi bizim memleketimizde kalabalık Müslüman kitleyiz elhamdülillah. Hadi kavga ettik diyelim. Mesela Balkanlarda nüfusun zaten şu kadar bir bölümüler. Orada da bakıyorsunuz birbirlerinin boynunda gözleri var. Yani şu son dönemde ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam başına gelmiş Siyonizm belasından aşağı kalır bir bela değil bu.
Evet.
Kulken biz kulluk imtihanında iken biz, yani biz bir defa konumumuz kulluk sınavı içerisindeyken başkalarının sınavlarını değerlendirme görevlisine dönüşüyoruz.
Evet. Kendimizi yani, bıraktık.
Benim akıbetim zaten meçhulken başkasının akıbetiyle ilgili kararlar veriyoruz. Bu ümmetimizin içinde çok büyük bir afet. Ama ben izin verirseniz bu afeti şimdi piyasada gördüğümüz birbirlerinin katline hükmeden insanlar pozisyonundan çekirdeğine bunun oraya taşımak istiyorum.
Lütfen.
Yani lütfen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ederken biz abduhu ve resuluhu diyoruz. Allah'ın kulu ve peygamberi diye iman ediyoruz. Onu bile bir seviyede tutuyoruz. Ama öbür taraftan çocuklarımıza, gençlerimize din öğretirken, vaaz ederken hoca efendiler, tarikat halifeleri, tarikat dersi verirken insanlara, Müslümanlar Allah'tan hiçbir belgeleri olmadığı halde benim mezhebim diye başlıyorlar.
Evet.
Benim mezhebim, benim tarikatım hak. Gerisi payanda.
Evet.
Bakıyor. Benim mezhebimden dürüst, mesela ben Hanefiyim ya, Şafii de girer herhalde cennete gibi. Evet. Böyle alenen demiyorsa bile,
evet,
böyle demeye gelen ifadeler. Ne diyor mesela? Şafii'nin arkasında kıldım namazı. İade edeyim mi bunu?
Evet.
Çok basit bir şey hocam geliyor. Bugünkü katliamın başı olarak Şafii ile evlenebilir mi bir Hanefi diyor.
Evet.
Keennehu din farkı gibi.
Evet.
Görüyor. Bunlar büyüyor. Benim dışımdaki Müslüman olur mu'ya getiriyor sonunda.
Evet. Büyüyor. Evet.
Yani hiçbir çekirdek toprakta öyle çekirdek olarak kalmıyor. Ya çürüyüp gidiyor.
Evet.
Ama nadiren çürüyüp gidiyor. Büyüyüp koca bir ayrık otu ya da bir çınar oluyor.
Evet.
O sebeple şimdi biz büyük bir faciayı, ümmeti Muhammed'den insanların birbirlerinin boynuna kılıç uzattıkları bir faciayı konuşuyoruz ama bunu burada başlarsak burada halledemeyiz. Bu nereden? Kulluk tanımımızı, kulluk pratiğimizi yanlış yerlere tohumluyoruz demek ki. Yani tefrikanın temelinde Allah ve peygamberinin dışında bir arada gelinebilecek bir kümeler olabilir sanki diye takdir ediyoruz. O kümeler sonra kendisi dışındakileri dışlıyor. Bu
bir de şu mu acaba, Allah ve Resulünü sırf kendimize tahsis etmek.
Keşke öyle olsa hocam. Tek kulu benim diyebilsek ki, ondan değil hocam. Yani o bir kalkan.
O kalkan işte, o dışlamak için
ya, kullanılan keşke bir samimi şey. Keşke samimi öyle olsa. Evet. Tek kulu benim desem secdeden kalkmayacaktım zaten. O samimi bir duygu değil. Yani benden başka kulu olmaz Allah'ın demek o.
Tabii.
En iyi kulu ben olmak için mücadele ediyorum
o bir
fazilet. Fazil, keşke öyle olsa.
Evet.
Zaten Kur'an emrediyor, yarışın böyle diyor.
Evet.
Ama asıl sıkıntımız bizim, tek kulu benim, başkası olmasın manasında. Asıl, yani
dışlayıcı.
Dışlayıcı.
Evet.
Bir yandan bakıyoruz, fukahanın getirdiği kaidelere bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatlarına, uygulamalarına bakıyoruz. Mesela çok net ifadeleri var fakirlerin. Bir insanda 100 göstergeden sadece bir tanesi Müslüman olduğunu gösterse bile onu Müslüman kabul ediyoruz.
Evet.
Yani ağır hatalar işleyeni tekfir etmiyor. Yani tekfir etmek, belki sık sık kullanacağız bu kavramı, kafir olduğunu söylemek demek.
Evet.
Tekfir etmek, kafir olduğunu söylemek. Yani tekfir etmeyi yasaklayan bir idrakimiz var. Burada büyük bir sorun. Bunu siz sorun olarak gördünüz. Ben bunu afet düzeyinde görmek istiyorum.
Afet düzeyinde bir sorun.
Afet düzeyinde bir sorun diyelim, ortak bir payda da buluşmuş olalım.
Hocam şöyle isterseniz, yani tabii münafık var, kafir de var. Yani bu Kur'an'ın da bildirdiği, peygamberimiz zamanında da yani konuşulan kavramlar. İsterseniz o tanımlar Kur'an'da, peygamberimiz zamanında nasıl geçiyor ve kimlere yönelik geçiyor? Mesela münafığın müşahhas tanımlandığı isimler var mı? O zamanda bile, yani var mı? Oralardan biraz, yani bilgi babında bir şeyler paylaşalım.
Şimdi münafık kelimesini açabiliriz.
Evet.
Ama bu bizim çözümümüz olmayacak. Çünkü mürtet kelimesi gerekiyor. Bu vurup kırmalarda mürtettir esas faciayı getiren beraberinde. Şimdi münafık Müslüman olmadığı halde Müslümanların içinde Müslüman gibi görünen insan demek.
Evet.
Aslında Müslüman değil. Evet. Müslümanlıkla ilgisi yok. İnanmıyor, iman etmiyor. Ama Müslümanların arasında Müslüman gibi duruyor. Evet. Sosyal menfaatlerinden dolayı, ekonomik çıkarlarından veya siyasi desisesinden dolayı böyle görünüyor. Buna münafık deniyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine döneminde münafıklık var.
Evet.
Yani Medine'de iken münafık ortaya çıkıyor.
Mekke'de kimse.
Niye ikiyüzlük yapsın ki? Zaten kafirler güçlü.
Evet.
Yani kafir.
Müslüman gözükmek bir rant sağlamıyor. Onu.
İslam'ın devletinin ve malının olmadığı, parasının olmadığı bir yerde bir çıkar söz konusu olmadığı için kimsenin Müslüman olması da gerekmiyor o açıdan, bakanlar açısından. Şimdi münafıklık bir hastalık. Bu kafirlikten daha ağır cezası var Allah katında. Münafık kıyamet günü cehennemin en ağır tabakalarında ceza görecek.
Evet.
Ancak ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ne de ondan sonraki ashab-ı kiram döneminde filanca kişinin münafık olduğuna mahkeme kararı verilmemiş.
Evet.
Bu çok önemli bir nokta. Yani
isimlendirilmemiş.
Ya isimlendirilip tescil edilmiş münafık diye toplumun münafıklar mahallesine oturtulmamış.
Oturtulmamış. Bu çok önemli.
Neden?
Şey. Evet.
Bu neden çok önemli? Çünkü İslam peygamberinin lisanıyla bile diyor ki biz dış görüntüye göre karar veririz.
Zahirine bakarız. Evet.
Dışarıdan bu Müslümanım diyor.
Evet.
Kalbini röntgene koyup burada Müslümanlık bulamadık dolayısıyla iptal edilmiştir sizin Müslümanlığınız deme hakkı ya. Peygambere bile tanınmamış.
Kalbi yarıp bakma yarıp, diye bir şey yok.
Hani meşhur Hüsame'ye diyor ya Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem yardında mı baktın?
Baksın diyor.
Yarıp bakamayacağına göre.
Evet.
Burada en önemli nokta bu hocam.
Evet.
Kimsenin kalbini açıp bakma hakkını Allah kimseye vermiyor.
Vermiyor.
Bitti.
Evet.
Bu kadar. Bu Ahmet için de böyle, Mehmet için de böyle, bütün kulları için böyle Allah. Kimse kimsenin kalbine hükmedemez. Dışarıda ben Müslümanım diyorsa, onu diğer Müslümanlar Müslüman kabul ediyorlar. Günah işlerse, günahını cezalandırabilir İslam otoritesi.
Evet.
Günahını cezalandırabilir.
Müşahhas günah olması lazım.
Müşahhas bir nedir? İşte zina. Zinayı cezalandırır.
Hırsızlık.
Hırsızlığı cezalandırır. Evet. Cinayet işlemiş. Cinayeti cezalandırır.
Evet.
Ama insanların imanını teraziye koyup bu paçayı kurtarmaz bir imandır. Bu yüzdesi düşük bir iman deme hakkını Allah kimseye vermemiş. Peygamberi de dahil.
Peki şöyle bir şey olmuş mu hocam? İma yoluyla yani böyle ben kimsenin adını vermiyorum ama işte gene de siz falancaya bakın falan böyle bir şey var mı İslam tarihinde?
Şahıs yok.
Şahıs
ama
yok.
Eylemler var.
Amel var değil mi? Eylemler
mesela,
var.
Mesela müminlerin ayıplarını araştıranlar
evet.
diye başlayan cümlesi var Efendimiz.
Evet. Yani böyle özellikleri var münafığın.
Özellikler üzerinden konuşuyor.
Konuşuyor.
Aksi takdirde Efendimiz sen var ya sen diye eliyle direkt gösterseydi ashab-ı kiram onun tüyünü bırakmazdı üstünde.
Evet.
Peygamberi üzen sensin diye.
Evet.
Şimdi Abdullah İbni Übey İbni Selül yani münafıkların
üzerinde durulur.
Durulu.
Evet.
Yani iyi bir münafık deyim yerindeyse. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölünce bile onun münafıklığı üzerinden bir gündem yaptırtmadı.
Evet.
Çünkü neden? Neden? İşte bugünkü facia Efendimizin rahmeten lil alemin oluşunun bugüne yansıması gereken boyut bu. Öyle bir işaret verse geçen gün namazda gülen münafık buydu değil mi? Diye evet. mesela söyleseydi namazda gülen herkesi Müslümanlar camide linç edeceklerdi bugün.
Evet.
Yahut da geçen gün Ayşe'nin aleyhinde konuştuğunu senin duymuştuk. Sen de değil mi Ayşe annenize iftira edin deseydi. Her kadının aleyhinde konuşan bu sefer linç olacaktı. Yani Müslüman toplum mahkemesi içinde olan bir toplum olacaktı bu sefer.
Evet.
Herkes kendini hakim yerine koyacak. Savcı yerine koyacaktı. Halbuki ümmeti Muhammed olduğu gibi kulluk maratonundadır.
Evet.
Bu maratonun esnasında birisi çıkıp bu maratonun yarışının hakemi benim diyemez. Derse bu terör olur.
Evet.
Ümmeti Muhammed kendi kendini katleden bir ümmete dönüşür. Bu bir faciadır. Bu çok önemli.
Evet, evet.
Bu çok önemli. İkinci önemli nokta ben hani sizin sorularınızı beklemeden bir de vakti hemen gündeme çıkaracaksınız. Yok. Bari ben bir açayım evet. bunu dedim. Şimdi bir başka sorun. Bu kaos evet ilk Ashab gününden itibaren vardı. Ama bugün 3 gündür namaz kılan birisinin 30 senedir namaz kılan birisini tekfir etmesine varacak kadar yahut da herkesin birbirinin katlini uygun gördüğü, cehennemlik olacağına hükmettiği bir ortama varmasının nedeni Müslümanlar adına Müslümanların yaşadığı topraklar değil Müslümanların din gücü adına hükmeden bir otoritenin yokluğudur. Bunu biz en basit isimlendirmeyle Diyanet'in otoritesinin zayıf olması diye de yorumlayabiliriz. Türkiye'de Diyanet var.
Şöyle bir şey sorsam hocam, yani o otorite olsa bile, yani şu kişi, şu grup işte nifak alameti taşıyor falan tarzında bir şey, yani peygamberimiz çünkü o tarz bir yargılamada bulunmamış. Yani o öyle bir
eylemleri yargılayacak. Yargılayacak. Evet. Gene şahıslara hükmedemeyecek. Evet. Peygamber tabii, yapmamış.
Yapmamış onu. Evet.
Ama mesela Abbasi döneminde ne yapılmış? Abbasi döneminde bu eylemler artmış.
Evet.
Münafık diye mahkemede hükmetsen,
evet,
bu münafıklık hükmünü peygambere aykırı bulunuyor. Orta yolu şöyle bulmuşlar. Ümmeti Muhammed'in genel gidişatına zarar veren eylem zındıklıktır.
Evet.
Bunu yapan zındıktır. Zındığı keseriz kafasını demişler. Evet. Orta bir kavram oluşturulmuş.
Zındıklık diye.
Zındıklık diye. Zındıklık nedir? Bizzat mesela casusluk üzerinden yakalanıyorsun.
Evet.
Münafık desen münafık imani bir konu, onu diyemiyor.
Evet.
Siyasi bir kavram olarak zındıklığı ihdas etmiş.
Ama casusluk falan ya hakikaten imandan ayrı bir konu.
İmanda ama ayrı bir konu. Gene iman üzerinden değerlendiremiyor.
Evet.
Senin imanını Allah'a saldım diyor.
Evet.
Ama bu yaptığın zındıklıktır. Yani sen Bağdat'a mesela affedersiniz kadın ticareti yapmaya gelmişsin diyor.
Evet.
Bağdat'ı ifsad ediyorsun sen diyor.
Evet.
Dolayısıyla bu bir zındıklıktır. Zındığın cezası mahkemede şudur diyor, karar verdik diyor. Yasal bir prosedüre oturtulmuş.
Evet, evet.
Ama imana gelince, iman meselesinde kul kula karar verince bunun adı iman olmaz zaten. Çünkü evet, Allah'a iman ediliyor. İmanın niteliğini kullar belirliyor.
Evet.
Bu bir çelişki olur.
Çelişki olur, evet.
Bu döne döne sonunda insanları vaftiz eden, dine kabul eden, dinden çıkaran bir Hristiyanlık anlayışına götürür.
Evet.
Yani papazların otoritesini sarıklı din adamlarına taşımak gibi, evet, bir sonuç getirir beraberinde ki bunun adına sadece facia deriz. Facia bu, sorun, evet, filan değil. Evet. Çünkü neden? Bu sefer sıkışınca erkek karısının dinden çıktığına hükmedecek. Sıkışınca kadın bu adam zaten dinden çıktı, nikahı da benden kalktı deyip babasının evine gidecek. Sıkışınca çocuk babasına itaat etmeyecek, bu müşrik diyecek.
Müşrik diyecek, evet.
Şimdi çok basit bir örnek zikredeyim hocam. Dün cevaplandırdığım bir soru. Genç birisi diyor ki hocam diyor, ben babamın diyor müşrik olduğuna kanaat getirdim diyor. Artık itaat etmek zorunda değilim değil mi diyor. Çok çanak soru, evet, ya da tuzak soru diyelim. Kendisi de sonra izah ediyor benim soruma gerek kalmadan. Çünkü diyor, ben diyor Allah'tan başka ilahlar edindiğini yakaladım babamın diyor. Nasıl yakalamış? Şeyhini anarken inşallah beni kurtaracak kıyamet günü şeyhim demiş. Şeyhe ilahlık yetkisi verdi diyor. Babam müşrik diyor, ona itaat etmem gerekmez diyor. Bu delikanlı büyük oranda babasının parasını çalmanın ruhsatını da ayarlıyor kendisi için.
Yani bana müşrik sor, bir babanın.
Müşrik baban ganimet, malı ganimet zaten. Şimdi bu kadar hani tam anlamıyla çoluk çocuğun eline düşmüş bir iman tartışması olamaz.
Evet,
olamaz.
Evet.
Koca koca alimler, yani müştehitler, Allah-u Teala'nın kitabını ömür tüketmiş insanlar birbirlerini tekfir etmeye korkmuşlar. Yahut da başkasının küfrüne hükmetmeye korkmuşlar. İşte dediğim zındık, evet, siyasi bir, evet, kavram olarak, evet, zındığı ortaya çıkarmışlar. Ya siyasi bir, evet, kavram olsun diye, dini bir kavram üzerinden gitmeyelim diye. Bu nedenle bugün yaşadığımız afetlerden bir afet olarak isimlendirmemizde hiçbir sakınca yok. Net konuşuyoruz. Mümin oturduğu yerden başka bir insanın kafir olduğunu, dinden çıktığını söyleyebilmesi için o insanın ben mümin değilim artık demesi lazım.
Evet.
Yahut da çok aleni, yorum götürmez bir kafirlik yapması lazım. Nedir? Kur'an'ı inkar ediyorum demesi,
evet,
lazım.
Evet.
Buna rağmen müminler birbirlerinin küfrüne, mesela biri çıktı ben Kur'an'ın şu bölümlerine inanmıyorum dedi vesaire. Bize sorulduğunda diyoruz ki bu belki böyle. Evet, bu adam dinden çıktı ama bunu bir alimler heyeti oturup kararlaştırsınlar.
Evet, evet.
Alimler desinler ki bu sözü söyleyen kafirdir. Yine isim kullanmasınlar ümmet arasında, çünkü hemen ona 5-10 kişi savunma yapacak. Bu sefer gruplaşmalar çoğalacak. Densin ki bu eylem küfürdür. Yani dinden
eylem
çıkma.
Küfürdür.
Eylem küfürdür. Dinden evet. çıkmadır. O hala kendini Müslüman görüyorsa dileriz ihtida etmiştir, geri gelmiştir. Onun için evet. densin. Çünkü öyle bir kaos yaşıyoruz ki birbirimizi parmakla göstersek kesmiş sayılıyor kafasını. O kadar büyük, yani kıvılcım bekliyor ormanımız. Evet, evet, evet. Deyim yerindeyse kıvılcım bekliyor. Eylemler konuşulsun. Ama şahıslar üzerinde, hele hele yaşayan şahsı başka yaşayan bir şahıs, yani yaşıt insanlar birbirlerinin imanının varlığı ve yokluğunu konuşmamalıdırlar.
Evet. Hocam şu tarz şeyler oluyor. Mesela önce diyorsunuz ki falanca kişi veya grup şu şu şu işleri yaptı. Bir onunla ilgili bir çerçeve oluşturuyorsunuz, davranışlar çerçevesi. Ondan sonra da bu nifak ve küfür şeyleri geliyor. İşte İslam'a göre şunları yapan münafıktır, şunları yapan kafirdir. Dolayısıyla bu ikisini kamuoyu, işte medya içindeyiz biz hepimiz, kamuoyu içinde birleştiriyorsunuz, kafasında birleştiriyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Yani İslam'ın buna dair, yani işte işaretle, ima ile bu tarz ithamların yürütülmüş olması.
Şimdi burada çok mühim bir hadis-i şerifi hocam hepimize rehber olması bakımından hatırlayalım. İnşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine vesile olur. Amelimize İnşallah. De bir katkısı olur. İnşallah. Meşhur Hayber Savaşı var ya, evet, Hayber Fethi. Evet. Ashab-ı kiramın hayatında dönüm noktalarından biridir Hayber. Çok zor fethedilmiş. Birinci gün fethedilememiş. Efendimiz de buyurmuş ki yarın sancağı birisine vereceğim ben, yani komutan seçeceğim birini ve fethi gerçekleşecek buyurmuş. Bu bir mucize olacağı için Hazreti Ömer bile radıyallahu anh diyor ki hep bana verse diye umutlandım. Namazda bir baktım belki Ömer gel der.
Nasıl olsa kazanılır.
Kesin zafer çünkü. Evet. Meğer Ali'yi çağıracakmış radıyallahu anh. Evet. Ali'yi çağırmış. Hazreti Ali radıyallahu anh'a sancağı teslim etmiş. Ali radıyallahu anh hareket edip giderken bak Ali demiş. Çok önemli hocam.
Evet.
Kesin zafer. Yahudi doğranacak.
Evet.
Doğramaya gidiyor. Hayber fethedilecek. Medine'de ekonomi, siyaset, her şey değişecek. Mekke'nin fethinden önceki en büyük fetih işareti. Evet. Hayber fethedildiği için de zaten Mekke düşme yoluna girdi.
Evet.
Şimdi çağırmış, dönmüş Ali radıyallahu anh. Buyurmuş ki bak Ali. Ne? Bu atmosfer çok önemli.
Tabii.
Fethin %100 olduğu bir ortamda.
Evet.
Ali de
Ali kazanacak.
Ali kazanacak ve iki gündür onlara orada eziyet eden ve 6 senedir de Medine'de Peygamber Aleyhisselam'a eziyet eden Yahudi ile karşılaşacak. Evet. Muzaffer biri olarak.
Evet.
Yahudi ile. Belli ki Yahudi'nin kellesi tehlikede.
Evet.
Buyurmuş ki bak Ali. Bir kişinin hidayete ermesi, yani mümin olması şu güneşin aydınlattığı bütün dünyadan daha hayırlıdır. Hayber'i konuşuyoruz.
Yani
o bütün
hidayete
dünya.
Gelecek olanların,
yani
boynunu vurma.
Derdin doğramak olmasın. Bir evet. kişiyi kurtarmak olsun.
Müthiş bir şey.
Hocam evet. eğer bir cemaatin, grubun,
evet.
bir müminin, bir gazetecinin, bir yazarın, bir hocanın ana stratejisi bir kişiyi kurtarmak üzerine kurulu değil, kavga, gürültü, dövme, vurma, kırma, beddua
biçme.
Etme, biçme üzerine kurulu ise, ya bu hangi peygamberin siyasetine dayanıyor?
Ya müthiş.
Ki orada Peygamber Aleyhisselam'a hakaret var. Hayber Yahudileri sinsi evet. düşmanlar.
Evet.
Efendimiz'e komplo kurmuşlar. Yani ondan önce Hendek'in nedeni o adamlar. Hendek Savaşı'nın nedeniler. Dış düşmanlara yardım edip protokolü yıkmış. Bütün bunlara rağmen ölümü hak ettikleri halde, şu kırmızı develer, güneşin aydınlattığı dünyanın, yani Hayber küçük bir kasaba. Bırak sen Hayber'i, bütün dünyanın fethi bile söz konusu olsa stratejin bir kişi kurtarmak üzere olmalı.
Evet.
Oturup masasında bir insan şu kadar kafir tayin edip cehenneme koydum elhamdülillah diyemez bu dünyada.
Evet, bu Müslümanca bir iş değil.
Eyvah, şunlar niye kafir oldu der. Evet. Bir kişi kurtarınca da şükür secdesine
kapanır.
Mümin bu. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti isek, Ali'nin radıyallahu anh başını çektiği bir çığır peşinden gidiyorsak biz,
evet,
hedef buydu.
Allah razı olsun hocam. Çok önemli şeyler söylediniz. Bir kısa ara verelim, ondan sonra
tamam hocam,
devam edelim. Bir afeti konuşuyoruz. İnşallah afetten mümkün olduğu kadar uzak kalabilmeyi temenni ediyoruz. Değerli dinleyiciler, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Bizden ayrılmayın efendim. Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler. Bendeniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla bu münafık, kafir ilan etme afetini konuşuyoruz. Hocam burada benzer bir konu daha var. Yani İslam tarihinden, Kur'an'dan bir takım hadiseleri, hükümleri getirip bugünkü hayatımız için birebir değerlendirme, kullanma, birebir devreye sokma. Şu ayet bugün şu olaya tekabül ediyor. Tarihteki şu ismin bugünkü karşılığı şudur gibi, ya da işte Mekke'nin fethi şöyledir, Hudeybiye böyledir. Yani şu davranışımız bizim Hudeybiye'ye benzer. Hudeybiye'de peygamberimiz şunu yapmıştı, biz de bugün yaptığımız iş şuna benzer gibi. Böyle de bir problem var mı sizce?
Belki büyük problem bu hocam. Burada Abdullah İbni Mesud'dan bir nakil yapmak istiyorum radıyallahu anh. Birisi onu bir fetvada sıkıştırıyor.
Evet.
İstiyor. O da yani olumlu görmüyor ya da bir cevap veremiyor. Sonunda adam herhalde ters ters bakıyor, yani koca sahabi harabi çözemedin diye. Diyor ki, siz beni Sırat'taki köprü gibi kullanıp cennete geçmek istiyorsunuz. Sen geçince ben cehenneme düşeceğim ama diyor.
Evet.
Yani Allah adına konuşmak cüret ya. Evet. Allah adına hükmetmek. Bir sahabi olarak ödü patlıyor.
Evet.
Bir konuda nasıl Allah böyle demiştir muhakkak diyor. Olmak çok zor bir şey. Burada deyim yerindeyse, çoluk çocuğun eline dinin düşmesi enteresan hocam. Yani koca büyük müçtehitler herhalde belki böyledir derken bakıyorsun.
Ne demek çocuğun eline düşmesi dinin hocam?
Yani din adına imza atmanın yetkisiz insanlara devredilmesi demek.
Evet.
Ben Nurettin Yıldız'ım.
En kolay şey din adına konuşmak.
Ve başkasının dini adına.
Başkasının
dini. Ben hep cennette olacağım. Ben herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım.
Evet.
Ben Nurettin Yıldız'ım.
Evet.
Henüz benim akıbetim belli değil. Çapım, kapasitem, kilom, gramajım belli benim.
Evet.
Yani ben Ömer Nasuhi Bilmen diyor ki desem, o bile tartışılabilir. Nesin, ne zaman Ömer Nasuhi Bilmen'i gördün sen denebilir. Evet. Kaldı ki Ömer Nasuhi Bilmen'i elimin tersiyle itiyorum. Bu böyledir diyorum. Nereden anladın böyle olduğunu? Kalın bir kitapta görmüştüm.
Evet.
Bu olamaz.
Evet.
Olamaz. Hocam burada mesela meal diye bir kültürün oluşması da bunun altyapısı zaten. Neden? Çünkü Kur'an meali okumuş olmak, Kur'an'ın kendisine vakıf olmak değildir. Kur'an'ın kültüründen esinlenmektir meal.
Evet.
Herhangi bir şekilde meal doğru değildir okunması diyemeyiz. Ama mealden müçtehit yetişemez deriz.
Evet, mealden müçtehit
yetişemez. Mealden yetişen müçtehit olmaz. Salçadan domates salatası yapılamaz. Salçadır,
evet,
o bir defa.
Evet.
Sos yapılabilir ondan artık. Evet. O domates kokar.
Evet.
Domates ezilmiş, kimliğini kaybetmiştir. La teşbih ve la temsil. Kur'an'ımızı böyle bir şeye benzetmiyoruz. Ama meal Kur'an değildir. Neden Kur'an değildir? Çünkü Allah maksadını dil olarak Arapça'da anlatmıştır.
Evet.
Bu herhangi bir dile geçtiğinde Allah'ın dili değildir bir daha. Buradan başlıyor işimiz. Buradan başlıyor. İki, ashab-ı kiramdan arındırılmış bir Kur'an kültürü kesinlikle bu ümmetin kültürü olamaz hocam.
Yani ilk anlayan nasıl anladı peygamberden
tasdikli, ilk, yetkili, evet, anlayıcılar, noter onaylı anlayıcılar onlar hocam, deyim yerindeyse. Ha,
peygamberimizin onayıyla. Elbette. Evet.
Allah'tan korktuklarına yer gök şahit.
Evet.
Kur'an'ı nefislerine alet etmediklerine, sürgün yerim, dolayısıyla dikkat edin bu cuma hutbesinde bunu okumayayım demeyeceklerine yer gök şahit.
Evet.
Yani ölseler hakikati konuşuyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ı ashab-ı kiramın nasıl anladığı çok önemli.
Evet.
Bu anlama tarzını ashab-ı kiramı çıkararak biz kendimiz nasıl anladıysak öyle Kur'an'ımız olsun dediğimizde sorun başlıyor.
Evet.
Sorun başlıyor. İkinci sorun hocam, çok önemli nokta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl konuştu. Elimizdeki hadis dokümanları bu 23 yılın dokümanlarıdır.
Evet.
Mekke'deyken zor şartlar altında konuştu. Medine'de otorite olduğu zaman konuştu.
Evet.
Ailesiyle konuştu, çocuklarla beraberken konuştu, ashabın tartıştığı bir ortamda konuştu.
Evet. Savaş ortamında.
Savaş ortamında konuştu, hurma yerken konuştu.
Evet.
Dolayısıyla Peygamber aleyhisselam efendimizin konuşmalarının bütününü ihata edecek bir gözle bakamayan birisinin filan hadisi alıp peygamber dedi ki demesi sadece sorun üretir.
Evet.
Bu çok önemli bir nokta
yani
hocam.
Bir bütününü okumak. Resulü
çok güzel buyurdu. Bütününü okuyabilmek de. Evet. İşte müçtehit bu zaten.
Kur'an'ın da bütününü okuyor.
Kur'an'ın da bütününü okuyor. Aksi takdirde bir hadis alıyorsun. O hadis bu adamın öldürülme nedenidir diyorsunuz. Karar veriyorsunuz.
Evet, evet.
Aynı hadisi Ebu Hanife'nin önüne koyuyorsunuz. 200'e yakın hadisle karşılaştırıyor onu. Ortasını çıkarıyor ve öldürme, evet, kararı çıkmıyor, ondan bakıyorsunuz.
Evet, evet, evet.
Zaten doktorluk da bu değil mi hocam? İnsanla ilgili, evet, sağlığıyla ilgili. Aa, buran mı kanıyor?
Bütün anatomiyi bilecek o da.
Buran kanıyorsa tendürtü et içirelim sana diye bir şurup tendürtü et mi içiriyoruz biz,
evet,
bir hastaya? Kanı dursun diye. Yani kan akması bazen çok da menfaatine oluyor. Bir arkadaşımın hocam burnu kanadı.
Evet.
Hastaneye kaldırdık çok acil olarak. Tetikten sonra doktor kardeş dedi ki gözünüz aydın. İyi ki kanadı dedi. Tansiyondan ölecekti bu yoksa dedi. Tansiyondan evet, ölecek ya da felç geçirecek.
Beyin kanaması geçirecek.
Biz de pamuk tıkayıp durdurmuştuk kanamasını.
Evet.
Yani
evet,
aman halbuki hayatına mal olacak bir hata yapıyormuşuz.
Evet.
Dolayısıyla doktor bütüne bakıp bir karar verdiği gibi Kur'an ve hadisin de bütününe bakıp karar verilmeli. İki. Üçüncü nokta hocam çok önemli. 1900'lü yılları bitirdik. 2000'li yıllara geldik milat takvimi olarak.
Evet.
Siret takvimi olarak da 1400 küsür yıl geçirdik biz.
Evet.
Bugün Ankara'da, Bağdat'ta, Mekke'de, Medine'de, İstanbul'da, herhangi bir yerde ümmeti Muhammed'den birisini veya ümmetin bütününü alakadar eden bir konuda konuşacak bir alim, sizler gibi bir yazar, bizim, evet, gibi bir ilim talebesi, kimsek, ümmeti alakadar eden, kendi şahsıyla ilgili herkes konuşsun.
Evet.
Ümmetle ilgili bir konuşma yapacak, yazı yazacak birisi, 1400 seneden beri benzer konuların sonuçlarına bakmadan konuşursa zalim olur.
Yani bu birikimi göz ardı edemez.
Neden? Birisi çıkıp katledelim bunu dedi. Neye mal oldu? Hüseyin radıyallahu anh neye mal oldu bize?
Evet.
Filan sahabinin filan yerdeki hatası kaça mal oldu?
Evet.
Tamam, 3 kişi gidelim şunları ıslah edelim dedi. Kaça mal oldu? Memlukilerin üzerine yürüyüşler kaç müminin canına mal oldu?
Evet.
Aramızdaki ihtilaflar Haçlıların bir asır Şam'ı işgal etmesine mal oldu mu, olmadı mı?
Evet.
Yani tarihi sonuçlarıyla beraber değerlendirip tekrar ettirmeye neden olmayacak kararlar, yazılar, sözler kullanmak zorundayız biz bugün. Eğer benzer faciayı, mesela bu Şii'dir, Şia ile ilgili şöyledir bu kararımız diyen birisi, bizim 3 asır önce girdiğimiz bataklığa bizi yeniden sürüyorsa, bu faciayı tekrar yaşıyorsam, bu bile bile zulümdür hocam. Ümmeti, evet, Muhammed'e zulümdür. Çünkü bu biz maşasız tuttuk, elimiz yandı.
Evet.
En basit örnek hocam, yanlış veya doğru açısından değerlendirmiyorum.
Evet.
Yanlış ve doğruyu Allah'a havale ettik. Biz Şeyh Said isyanı mesela, Bu ülkede bir faturası oldu bunun. Kaça mal oldu bu?
Evet.
Bunu tekrar örneklendirmenin de bedeli ne olacak? Veya Şeyh Said bir örnek, başka bir örnek. İşte filan siyasetçiyle hiç itiraz etmeden şu kadar sene oturdu kalktı filancalar.
Evet.
Bunun bir bedeli oldu. İslam bundan bir güç kaybetti veya kazandı. Bunları değerlendirmeden, bir doktora tezi gibi en azından, objektif bir gözle değerlendirmeden, hiçbir şey olmamış bir ümmetin adamları gibi yola çıkamayız biz. Ağır bedeller ödedik hocam ya. Kafirlerin öldürdüğü...
Çok da zor bir şeyden söz ediyorsunuz hocam ama yani gerçekten...
Ama ümmet adına konuşmak kolay mı hocam?
Evet, zor bir şey. Yani...
Peki bir dakika, zorluğu kabul ediyorum. Bir insanın ölümüne karar vermek bütün insanlığın ölümü değil mi?
Evet, Kur'an'ın hükmü. Evet.
Yani 7 milyar insan var. Bugün yanlış bir şekilde bir insanı öldürmek, 7 milyarı öldürmek gibi bir dirilmeyi getirmeyecek mi kıyamet gününde?
Ya evet.
Hocam bu kadar ağırken ümmet adına yazıyorsunuz. Siz zaten haliniz bir yazı yazıyorsunuz. Ben vakıfta bakıyorum gençler Ahmet abinin yazısı diye neredeyse hadis gibi okularsın yazınız. Aman dikkat edin hocam. Siz alenen birini işaret ettikten sonra
aynen,
kimse onu sevmiyor.
Hocam, doğru gerçekten.
Çünkü insanlar bütün yazarları okuyup ortak sonuç bulacak bir fırsata sahip değiller.
Değiller.
Herkes
evet.
Ahmet abiyi seviyor. Filanca yazarı seviyor.
Nurettin Hoca'yı seviyor.
Dolayısıyla Nurettin Hoca oklarla işaret ettiği zaman öldürüyor. Gönüllerden öldürüyor o insanı.
Doğru.
Ahmet Taş getiren bir yazar olarak seviliyor. Bu Ahmet Taş getiren bunu öldürün, linç edin, vurun dediği zaman mesela.
Hele buna bir de ayet hadis falan eklediğinde.
Yok. Ayet hadise gerek yok. Ahmet Taş getiren ayetli bir adam zaten.
Evet.
İnsanların ayet arayacak mecali kalmadı hocam.
Evet.
Herkes ipucu arıyor. Alıyor cep telefonunu, lanet yağdırıyor bu sefer.
Evet.
Sayfasından lanet yağdırıyor. Bu sebeple sizin benim ümmetin önünde, bir santim önünde duran kimse onun çok dikkat etmesi lazım. Çok
evet.
dikkat etmesi lazım. Yani başıma bir sıkıntı geldi hocam. Benim sayfaya Twitter sayfasına görevli arkadaş bir cümlemi yazmış. Cümlem bir dersten alıntı. Demiş ki keşke kızlarımız evde otursalar da ev kızı olarak yaşasalar da biz de ev kızını özleyen bir ümmet olmasaydık. Böyle bir dersten bir cümlem alınmış.
Evet.
Burada çarşı pazarda dolaşmanın kızlara yakışmadığı ima ediliyor. O dersin bütününden ve aşağısından çok rahat çıkıyor bu zaten.
Evet.
Hocam başım derde girdi. Yüzlerce, binlerce artık onu kaldırdık da ona bağlantılı bölümlerde bitti kurtulduk. İnsanlar bunu öyle bir çevirdiler ki Müslümanların kızlarına iffetsizlik itham ettiğimi,
Allah
sokakta
Allah.
Başka maksatla dolaştıklarını, yani burada söyleyemeyeceğim
evet,
bir cümleler evet. nasıl kullanıyorlar? Nasıl evet. kullanıyorlar? Benim şahsıma, aileme hakaretler, sen öylesin, biz öyle değiliz. Ya biri çıkıyor diyor ki bakıyorum.
Kendimi tanıyamadım diyor.
Hocam biri diyor ki Allah'tan korkun ya hoca ne dedi siz ne anladınız diyor. Sen de mi namussuzsun diyor ona cevap veriyorlar bu sefer.
Allah Allah.
Şimdi baktım ki arkadaşlar kızıyorlar. Arkadaşlar kızmayın. İnsanların idraki bu kadarsa hata bizde. Bu cümleyi koymayacaktık o
evet,
zaman.
Evet.
Ne yapalım? Yani burada herkesin amin diyeceği bir dua yapıyorum ben.
Evet.
Ama ufak yarası olan birisi bir kıvılcım yakıyor. Sen bize namussuz mu demek istediğin diyor. Bitiyor. Ondan sonra evet. hiç konuşmaya mecalin kalmıyor. Bu sebeple önde duranlar dikkat edecekler. Kıvılcımı ortaya çıkarmayacaklar. Ondan sonra insanlar ondan meşale yakıyorlar. Bütün ormanı imha ediyorlar. Gibi
evet,
oluyor.
Evet, evet.
Bu sebeple diyorum ki hocam çok ağır diyorsunuz ama bugün yazan çizen birisi
zor diyorum.
Sadece
yani, evet.
fıkıh kitabı bilmesi yeterli değil.
Doğru.
Tarihi kuru kuruya okuması da yeterli değil. En basitinden hocam Sultan Fatih'in İstanbul'u fethinin bu sonuçlarına da bakmamız lazım bizim. Yani Fatih de sonra en fetihten önceki belli taktik hatalarını kendi arkadaşlarını ipe göndererek ödetti.
Evet.
Yani Fatih de bir fatura ödedi. Bugün de bir fetih yapacak insanlar Fatih'i bu boyutuyla da incelemeli. Hep Fatih'i biz Peygamber Aleyhisselam'ın müjdelediği bir komutan olarak görüyoruz. Müjdelenmişliğine yakışmayan hatalar da yaptı Fatih. Beşerdi çünkü.
Evet.
Hiçbir ayıp da değil bu Fatiha adına.
Şöyle bir şey. Şimdi hem asr-ı saadetteki hadiselerden hem Kur'an'dan böyle kendimize, günümüze, yaptığımız çalışmalara böyle ışık alırken, işaret alırken nelere hassasiyet göstermeli? Yani hakikaten sonuçları oluyor ve biz peygamber değiliz haşa. Yani peygamber değiliz. Bizim davranışlarımız anı anına doğrulanmıyor vesaire. Yani nelere titizlik göstermeliyiz? Müslümanlarla en azından hukukumuzda, insanlarla, kainatla hukukumuzda. Yani bu işte nereden geldik? Münafık vesaire gibi ithamlardan, yani bir insanın katline fetva vermekten, imanın dışında göstermekten, oralardan geliyoruz.
Yani ki katli iki türlü ele alıyor. Evet. Boynunun ve imanının
vurulması. İmanının vurulması.
İmanının vurulması daha da tehlikeli.
Evet. Yani. Nasıl bir böyle genel çerçeve çizebiliriz? Yani biraz hocam, önce de medya vesaire olarak yani önde.
Üzerinize mi aldınız
yok
bunu?
Yok, bir adım önde duranların göstermesi gereken hassasiyetlere işaret ettiniz. Belki cemaatlerin önderlerinin, onlar adına yazanların, çizenlerin vesaire böyle
hepimizin,
bir şey. Hepimizin.
Hocam bir örnek, bilmiyorum ne kadar anlaşıldı, örnek vermek istiyorum. Bu depremdeki yapı kurallarından bir tanesi yapı denetim diye bir şey ihdas edildi.
Evet,
bir
evet.
Firma hiç karışmıyor inşaata, gelip sadece uygundur diye imza atıyor.
Evet.
Aslında yapı firması zaten sağlam yapıyor. Belediye de imza atıyor. Ben bunu sağlam yapacağım diye.
Evet.
Müteahhit firma. Bir de yapı denetimci
var. Bunun demiri doğru kullanıldı.
Her
çimentosu,
türlü denetliyor.
Kumu,
evet. Sonra da denetçiden soruluyor. Evet. Bunun mahkemesi bir hata olduğu evet. zaman.
Sen niye görmedin bunu falan.
Bunu manevi yapımızda da kurabiliriz hocam.
Evet, ilginç bir teklif. Yani
tasavvuf meşrebi miyiz? Fıkıh enstitüsü müyüz? Talebe yetiştiren bir yurt muyuz? Yani ümmeti Muhammed'in ilmine, takvasına, zühdüne güvenilir 3-5 adamına denetlettirmeliyiz kendimizi.
Evet. Evet.
Hoca olarak ben, yazar olarak siz, vakıf olarak vakıfçı, dernek olarak dernekçi, bir cami imamı, bir hoca efendiye rica etmeli. 3 cuma gizlice benim hutbelerimi dinlesene demeli. Ayıp değil, günah değil.
Ben bir şey demiştim. Sözünüzün arasına giriyorum. Tayyip Bey ilk belediye başkanı seçildiğinde ziyaret etmiştim. Dedim ki yani dışınızda size herhangi bir menfaat bağıyla bağlı olmayan bir grup oluşturun. Her ay gelsinler, size nasıl göründüğünüzü söylesinler demiştim. Ya yani böyle bir şey. Değil mi?
Yani her ay belki meşgul eder ama evet aynen böyle, her ay olmasa bile senede bir olsa veya bir olay üzerine olsun.
Evet, evet.
Yani Ömer hutbe okurken Ömer diye bağıran adamlar lazım bu ümmete hocam.
Değil mi? Evet.
Ömer, nereden buldun cübbeyi sen?
Evet.
Yani bu ses ne muhteşem ses hocam ya. Aman evet. Allah'ım ya. Ne muhteşem yani ses.
Demokrasi falan diyoruz. O şeye ulaşamadı hiçbir o standa.
Ne demokrasi hocam? O onun propagandası.
Evet.
Bu sebeple yani biz şura ümmetiyiz. Murakabe ümmetiyiz. Allah korkusunu birbirimize hatırlatma ümmetiyiz. Bunu nereden esinleniyorum hocam? Kur'an'ımız Maide suresinde Yahudileri lanetli bir kavim olarak zikrederken lanet nedenlerini de zikrediyor. Kânû lâ yetenâhevne an munkerin fe'alûh buyuruyor Allah. Öyle bir milletti ki onlar birbirlerinin kötülüğüne karışmıyorlardı.
Evet.
Yani Yahudiler
uyarmıyorlar.
Ben yapmadım diyor.
Evet.
O yaptı, Allah'tan belasını bulacak zaten diyor. Evet. Halbuki biz ümmetiz, bir geminin yolcularıyız.
Evet.
Bu gemi delinirse hepimiz batacağız.
Böyle bir sorumluluk.
Böyle bir sorumluluk hissi. Yani beni ilgilendirmiyor diyemeyiz. Burada mesela ben talebe mi okutuyorum? Talebelerime derslerimde işte karşınızda eşi benzeri bulunmaz müştehit bir adam konuşuyor havası vermemeliyim. Böyle bir hava veriyorsam ikaz edilmeli. Biz talebeyiz demeliyiz. Evet. İlim talebesiyiz. Bir şeyh efendi, bir Şeyh Efendi'nin halifesi müridanın etrafına topladığında Allah'ın kullarıyız, cennete girelim, başka bir şey istemiyoruz, diğer kardeşlerimiz de bu işi yapıyorlar demeli. Diğer firmaları ayıplayan ticari bir markaya dönüşmemeliyiz.
Evet.
Ticarette bile hocam, reklam denetleme kurulu başkasını ayıplayan reklamı yasaklıyor.
Tabii.
Ceza kesiyor.
Tabii.
Sen kendi malının reklamını yap diyor.
Yapabilirsin.
Başkasını evet. ayıplama.
Evet.
Kullukta da böyle olmalı. Zannediyorum bu başsız oluşumuz, yani ümmeti alıp dinini götüren bir büyük başımızın olmayışının faturası olarak küçük küçük çalışmalar yapıyoruz. O küçük çalışmaları abartıyoruz. Diğer cemaatlerden, diğer çalışmalardan müstahni görüyor kendisini. İhtiyacımız yok onlara. Biz tek başımıza dini götürüyoruz zaten. Zekatı da topluyor, sadakayı da topluyor, kararları da o veriyor. Bu bir afet hocam.
Evet.
Afet. Mesela tasavvuf erbabı gerçekten ince ayar üzerine çalışıyorlar.
Evet.
Biz ince ayar yapıyoruz. Yani röntgen üzerinden çalışıyor demeli. Ama şu batıl bir tavırdır. Fıkıh ilmi boş uğraşıyor. Boşuna uğraşıyor.
Evet.
Bunu söylediğin zaman sen tasavvuf değil, hiçbir şeysin zaten.
Doğrudur.
Yahut da ciltler dolusu fıkıhla meşgul oluyorsun. Gerçekten din fıkıh üzerinden yaşanıyor. Tasavvufçulara boş ver sen. Sen ne zaman adam oldun ya? Dur bakalım, senin fıkhın ne zaman kabul oldu? Yani bir becerebildiklerimizin dışındakileri küçük görme hatamız var.
Evet, evet.
Bu ne yapıyor? Dışa düşman gözüyle bakmayı getiriyor beraber. Onlarınki boş iş diyor. Nasıl boş iş ya? Sen ekmek satıyorsun ama bakkal peynir satmasa kimse gelip ekmek almayacak ki peynirle yemek için.
Evet, evet.
Yani bu bakış tarzlarımızda bir dönüşüm
evet.
anlamına geliyor. İki, hocam çok önemli bir kural, ümmeti Muhammed'in kulluğu, imanı iki türlüdür. Bir, devlet gerektiren işler. İki, fertlerin yapabileceği işler. Mesela cuma namazı bir oranda devlet gerektiriyor.
Evet.
Ama öğle namazı gerektirmiyor.
Evet.
Bunu ayırmak gerekiyor. Öğle namazı başka şey, cuma namazı başka şey.
Evet.
Mesela Kur'an'ımız hırsızın kolunu kesmekten söz ediyor. Ama hiç kimseye bu yetkiyi de veren bir ayet, hadis yoktur.
Ferdi manada böyle
asla
bir şey uygulanamaz.
Asla yoktur. Evet. Fıkıhta denmiştir ki bütün mezheplerin fukahanın ortak kararıdır bu. Organ cezası gerektiren, insana vurmayı, dövmeyi gerektiren bütün cezalar devlete aittir.
Evet.
Devlet yoksa kimse böyle bir ceza uygulayamaz.
Evet.
Dikkat edin, tiyatro oynarken birileri üzerimizden önce mini bir devlet kuruyorlar, sonra kafa kestiriyorlar.
Evet.
Çünkü bütün Müslümanlar üç aşağı beş yukarı bilirler ki devlet yoksa bunu sen nereden çıkardın ki bu cezayı? Kimsin sen?
Yani önce adını devlet koyuyor. Tek kişilik devlet oluyor mesela.
Bir kişinin kurduğu, yıktığı devlet oluyor.
Devlet oluyor.
Yani oyunu oynarken biraz sinsi ve güzel oynuyor.
Evet,
önümüzü
evet.
gözümüzü bağlıyorlar. Bu sebeple bir kere insanların ceza alacağı şeyleri kişiler veremez.
Evet.
Mesela kişiler boşama kararı veremezler. Kocası veriyorsa veriyor, ayrı. Ama nikah feshini mahkeme yapar. Devlet yapar yani.
Evet.
Oturup kayınpeder nikahınızı feshettim sizin diyemez. Bu devlete ait bir evet. karardır.
Evet.
Bu sebeple bu tefriki yapmamız lazım. Bu tefriki yaparsak, yani ümmeti Muhammed'in bireysel ibadetlerini, ferdi bölümünü herkes kendi yapıyor.
Evet.
Hoca efendinin önünde oturuyorsun, Kur'an'ını okuyorsun, imamın arkasında namaz kılıyorsun. Adam geçer, kadın arkasında çocuklarıyla cemaat olur, namaz olur. Bu ayrı bir konu evet. ama cuma camisi ilan edemezsin oturduğun yerde. Bu bir ciddiyet mi? Devlet
evet,
gerektiriyor.
Evet, evet.
Aynı şekilde birisinin tırnağını bile kesemezsin sen. Devlet kararı gerekiyor bunda.
Evet.
Yani devlet dediğim halifeli bir İslam devletini kastediyorum. Diğerlerinde zaten böyle bir uygulama şansımız yok. Bunu ayırdığımız zaman çok büyük oranda rahatlıyoruz. Bir, ikincisi en baştaki sözümüze tekrar ediyoruz. Ümmeti Muhammed'de hiç kimsenin imanını kabul ve red hakkı yoktur.
Evet.
Evet, sizi İslam'a kabul ettik denemez.
Evet, evet.
Bu, İslam'dan çıkardım. Bu halifenin de hakkı değil.
Bu işin sırrı hocam.
Sırrı. Bir sır evet. daha var hocam. Bunu da müsaadenizle anlıyorum, siz saate bakmaya başladınız. Hocam, büyük kavramları küçük insanlar kullandı mı tehlike bu.
Büyük mesela, kavram küçük insan.
Küçük insan kullan. Biz küçüklüğümüzü kabul etmek zorunda. Halifesiz, ulu orta laiklik şartlarda yetişmiş Müslümanlarız hocam.
Evet.
Küçük insan. Ehli sünnetlik ümmeti Muhammed'in kalitesinin adıdır.
Evet.
Kalite, imanın adı değil ama kalitenin adıdır.
Evet.
Dolayısıyla benim sakalımı görüyor musunuz Ahmet hocam? Sizinkinden daha uzun, değil mi?
Evet.
Kabul ediyorsunuz.
Tabii ki. Evet.
Dolayısıyla benim ehli sünnetliğim tescillendi. Olamaz bu oyun böyle.
Evet.
Bu bir afet işte hocam.
Evet.
Benim çorabım da siyah çorap. Dolayısıyla ehli sünnetim garanti oldu. Bu kadar basite indirilemez bu ya.
Evet.
Yani ehli sünnet kalitenin adıdır. İmanımızın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olduğu, amelimizin ona en uygun olduğunun adıdır ehli sünnetlik. Ya Rab bizi ehli sünnet yap diye sabahlara kadar dua ederiz. Ama ehli sünnet sertifikası dağıtıldığında afettir bu.
Evet.
Bunu yapmamamız gerekiyor.
Hocam çok teşekkür ederim.
Sağ olun.
Yani önemli bir konuyu değerlendirmiş olduk. İnşallah kendimiz dahil dinleyicilerimizin de gönüllerine bir buradan bir ışık, bir
İnşallah.
Ölçü ulaşmıştır. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programının sonuna geldik. Hayırlı günler diliyorum. Haftaya yeniden buluşmak üzere efendim. Sağlıcakla kalınız.